Yedinci ayrım.
Bunu yaparken Cahit'in düşüncesini sormaya bile gerek görmemişti. Refi Bey'in çalışma odası olarak kullandığı duvarları baştan başa lambrili oda aynen korunacaktı. Yatak odası, yatak odasının bitişiğindeki Cemalettin Efendi'nin adlandırmasıyla buduar baştan başa yenileniyordu. Yataklar, gardıroplar, şifoniyer ve tuvalet masaları, divan ve koltuklar, avizeler, gece lambaları, duvar kağıtları, halılar hepsi büyük hanımın zevkine göre yeniden ısmarlanmıştı. Yengesinin yıllar süren suskunluğundan ve bir köşeye çekilmişliğinden birdenbire sıyrılarak büyük bir şevkle kollarını sıvamasını, sanki erinecek olan kendisiymiş gibi heyecanlanıp telaşa kapılmasını şaşkınlıkla izliyordu Cahit. Bütün bunlar iyiydi de Sevin eve yerleştikten sonra ne olacaktı? En son Ankara'da nişanda gördüğü taşralı sümsük kız bu eve yerleştikten sonra büyük hanımın umduğu gibi boynunu kuzu kuzu uzatacak mıydı? Yoksa hemen kendi egemenliğini kurmaya mı çalışacaktı? Cahit'inki gibi yumurta küfesi yoktu onun sırtında. Hem yalnız o olsa, Sevin'le birlikte bir takım akraba ve talukat da giriyordu aileye. Sevin'in babası, ağabeysi, o ukala çok bilmiş ve saldırgan oğlan. Ve karısı olacak feminist karı, bir yeğen. Hatta haşkiye rakip bir köpek bile girecekti aileye. Bütün bunlara pek önem verdiği yoktu Cahit'in. El verir ki bütün bu yeni aile bireylerini arkasına alarak büyük hanım onun özgürlüğünü kısıtlamaya kalkmasın. Yoksa tek başına Sevin'in adı bile okunmazdı bu gürültü patırtıda. Ama tam bunlar aklından geçmekteyken çıkış kapısında Sevin göründü ve Cahit'in ağzı açık kaldı. Ne nişanda ne de daha önce tanıdığı, o biraz derbederce giyinen, saf ya da çocuksu genç kız değildi karşısındaki. Büyük hanımın Sevin için Vakko'da özel hesap açtırmış olduğundan haberi yoktu tabii. Sanki bir çağdaş, bir modern Cinderella. Saçı ve makyajı da belli belirsiz olmakla birlikte iyi bir kuaförün elinden çıkmış olmalıydı. Uçak saatinden önce yalnız dış görünüşü değildi değişmiş olan, o konuşmaktan çekinen, konuştuğu zaman sesi zar zor duyulan genç kızın yerine havalı, rahat, hatta biraz fazla konuşan yepyeni bir kız çıkmıştı karşısına. Bunu neye yoracağını kestiremiyordu Cahit. Ama Sevin bilinçliydi. Hayatında ilk olarak giyimi, kuşamı, saçı başı hakkında kaygı duymuyordu. Yine hayatında ilk olarak babasının, ağabeysinin, ağabeysinin devrimci arkadaşlarının, yengesinin eleştiren, küçümseyen, iğneleyen bakışlarından uzakta, daha da önemlisi kendi yaşamına, kendi geleceğine bundan böyle tek başına yön verebileceğinin bilinci içinde, yine ilk kez tek başına bir eğlence gezisine çıkıyordu. Bu geziye çıkmadan önce günlerce düşünmüş, ne Cahit'ten ne de büyük hanımdan korkması, çekinmesi için bir neden bulunmadığı sonucuna varmıştı. Bu gezide yoksul akraba kızı rolü oynamayacaktı kesin olarak. Bu kararlılıkla, hızlı adımlarla Cahit'e yaklaştı ve onun adeta dehşete düşmüş bakışlarını aldırmadan, sanki ilk hareket ondan gelmiş gibi sokuldu ve dudaklarını yine de belirgin bir acemilikle Cahit'in dudaklarına sundu. İlk akşam için Tarabya'da Palet 2 lokantasında yer ayırtmıştı Cahit. İlk akşamdan genç kızın gözlerini boyayıp başını döndürmeyi düşünmüştü. Hatta Ankaralı taşra kızı olarak gördüğü Sevin'e alışık olmadığını tahmin ettiği istakoz, kalamar, ahtapot salatası gibi deniz ürünleri ikram ederek onun bu yiyecekler karşısındaki sıkıntılı tepkisini keyifle izleyeceğini bile hesaplamış olabilirdi. Sağ tarafındaki bu akşam nedense Zuhal'i andıran melaikenin Cahit'in böyle bir şeytanlık yapabileceği konusundaki uyarısı üzerine büyük anne Sevin'e yardımcı olmak için masaya getirilecek kim yiyecekleri kendisi geri çevirmeyi planlamıştı. Oysa Sevin bütün bu beklentileri boşa çıkardı. Ankara'da İstanbul'dan çok daha çeşitli bol ve taze balık yenildiğini söyledi. Bir de kırlangıç çorbası tarifi yaparak onları şaşırttı. Cahit'in kadehini ikide bir doldurmasına karşı çıkmadı. Ama başının dönmeye başladığını hisseder hissetmez yeni ikramları hafif bir gülümsemeyle geri çevirmesini bildi. Büyük hanım keyiften dört köşeydi. Cahit ne yapacağını bilemiyordu. Sevin'i dansa kaldırmış, zor figürlerle başını döndürmeye kalkmış, ancak bunda da başarılı olamamıştı. Sevin ondan çok daha güzel dans ediyordu ve dans sırasında vücutlarının birbirine iyice yaklaşmasından rahatsız olmuş gibi görünmemişti. Buna karşılık gerek havaalanındaki sıcak karşılaşmadan, gerekse dans sırasındaki yakınlıklarından umutlanarak hava alma bahanesiyle onu deniz kenarına götürdüğünde, bu hava almanın bir bahane olduğunu Sevin'in hemen anlamış olduğundan emindi, beklediğini bulamadı Cahit. Onu kolların arasına almak istediğinde şöyle hafifçe irkilmiş ama karşı koymamıştı. Buna karşı öpüşmeyi biraz uzatıp göğüslerini okşamaya kalkıştığında kolların arasındaki narin gövde birdenbire katılaşıvermişti. Sevin'i küçümsemekle hata ettiğini anlıyordu. Büyük hanımın büyük umutlarla sahneye koymaya çalıştığı bu mutlu evlilik oyununda Sevin figüran olmaya razı görünmüyordu. "Pekala," dedi içinden. "Belki böylesi daha iyi. Ben şirketimi kurtaracağım, o da geleceğini." Yine de o gece pek rahat uyuyamadı. Sevin'in İstanbul günleri çok hızlı geçiyordu. Cahit, şirket işlerini yengesinin önerisine uyarak yardımcısı olarak ilan ettiği, ancak o güne kadar doğru dürüst iş vermediği genç Bülent'le Nükhet'e bırakarak kendisini bütünüyle Sevin'i gezdirmeye ve eğlendirmeye adamıştı. Aslında bir fırsatını bulup onu baştan çıkarmak için her yolu denemeye kararlıydı. Kendisine karşı saygısını ve güvenini ancak böyle koruyabileceği kanısındaydı. Bir sabah Cahit'in kırmızı spor arabasıyla Kilyos'a gittiler. Cahit otomobili o kadar hızlı sürüyor ve öylesine çılgınca bir pek yüreklilikle kullanıyordu ki genç kızın bundan etkilenmemesi olanaksızdı. Gerçekten de korktuğunu hiç saklamadı. Arabanın hız göstergesine dikili gözleri iri iri açılmış, sol eli oturduğu koltuğun kenarını sıkı sıkı kavramış, sağ eliyle ise kapının üstündeki tutamağa tutunmuştu. Dudakları bembeyazdı. Ama yol boyunca bir kez bile ağzını açıp yavaşlamasını istemedi. Kilyos'ta denize girdiler. Cahit'in denizdeki küçük şakalarını da hiç somurtmadan karşılık verdi. Bir iki kez suyun içinde kaza ile olmuş gibi beline sarılmasına da sesini çıkarmadı. Ama onun bütün ısrarına karşın fazla açılmak da istemedi. Sonra birlikte yemek yediler, şarap içtiler. Cahit'in içkinin etkisiyle ileri gitmiş gibi yaparak masanın altından eliyle dizini okşamak isteyişini de aşırı tepki göstermeden sadece şakacıktanmış gibi kaşlarını kaldırıp biraz muzip bir tavırla "yaramazlık yok" diyerek ısrar ettiği zaman da tuvalete gitmek istediğini söyleyerek ayağa kalkmak suretiyle kibarca geri çevirdi. Dönerken de "içkilisin, lütfen yavaş git, bu güzel günün karakolda bitmesini istemiyorum" diyerek uyardı onu. Başka bir gün Cahit'in teknesiyle adalara gittiler. 100 beygirlik bir motoru vardı teknenin ve Cahit arabayı kullandığı gibi tekneyi de Sevin'i dehşete düşürmek, başını döndürmek istercesine hızlı ve gözü kara bir biçimde kullanıyordu. Sevin'in tepkisi yine farklı değildi. Korktuğunu, bu kadar hızlı gitmekten hoşlanmadığını haliyle, tavrıyla belli ediyor ama Cahit'in beklentisinin aksine yavaşlaması için ne tek söz söylüyor ne de bir işarette bulunuyordu. O çılgınca gidiş sırasında Cahit'in direksiyonu tek eliyle kullanıp öteki eliyle onu kendine doğru çekmesine, öpmeye kalkmasına da direnmemişti. Ama Cahit dudaklarının dokunduğu, dudakların heyecansızlığını anlayacak kadar deneyimli bir erkekti. Sonunda tekneyi Yörükale'nin ötesinde küçük doğal bir plajın önünde durdurup demir attı. Merdiveni denize indirdi. Deniz her tarafta o kadar kirliydi ki, "Buradan girilebiliyor mu?" diye sormak zorunda kaldı Sevin. Oysa deniz burada çok sakindi ve pırıl pırıldı. Burası adanın hemen hemen denize rahatlıkla girilebilecek tek köşesi diyebilirim, dedi Cahit. Yalnız oldukça derin. Burada girmekten korkmazsan sorun yok. Hoş ben yanındayken. Gülümsedi Sevin. Ankaralıyım diye ille denizden korkmam mı gerekir, dedi. Merak etme, boğuluyorum diye boynuna sarılmaya kalkmam. Tam sırtından havlusunu çıkarıp denize girmeye hazırlanıyordu ki Cahit kolundan tutarak kendisine çekmeye çalıştı onu. Motor sallandı. Sevin biraz kızarak kaşlarını çattı. Neyin var senin, dedi Cahit. İstanbul'a gelmekten, hatta benimle nişanlanmış olmaktan hiç de hoşnut görünmüyorsun. Beni korkuttuğunun farkında değil misin? Cahit Sevin'e sezdirmemeye çalışarak derin bir nefes aldı, gülümsedi. Canım ne var bu kadar korkacak? En fazla alabora olur batarız. Bu kadar iyi yüzme bildiğine göre. Başını salladı Sevin. Ben senin hızlı yaşama tutkundan korkuyorum Cahit. Duraklama sırası Cahit'e gelmişti. İşi şakaya vurmak isteyerek hızlı yaşa genç öl, cesedin yakışıklı olsun derler. Duymadın mı? Dedi. Ben şaka etmiyorum. Ciddi olarak korkuyorum. Cahit avutmak istiyormuş gibi ama özellikle hoyratça diye nitelendirilmemesi için özen göstererek hızlı bir manevra ile onu kendisine doğru çekti ve eski bir sevgili tarzıyla kucaklayıp öpmeye yeltendi. Sevin hemen onu itip uzaklaştı ama bu hareket sırasında ikisi de dengelerini yitirdikleri için adeta kucak kucağa yuvarlandılar teknenin ön kanepesine. Bu kez Cahit rol yapmasına gerek kalmadan içinde ansızın uyanan bir şehvet duygusuyla Sevin'e sarıldı. Bir yandan onu rastgele öpüyor, bir yandan mayosunu çıkartmaya çalışıyordu sırtından. Kısa bir itiş kakış oldu aralarında. Sevin kendisini Cahit'in ellerinden kurtarmayı başardı. İkisi de soluk soluğa kalmışlardı. Bir süre konuşamadılar. Cahit sonunda mahcup bir ifadeyle ''Bağışla Sevin'' dedi. ''Sana zorla sahip olmayı asla düşünmemiştim. Kontrolümü bir an kaybettim. Ama o kadar güzel ve çekicisin ki. Benden hiç mi hoşlanmıyorsun?'' Sevin heyecanını güçlükle bastırarak ve kızgınlığını gizlemeye çalışarak ''Asıl sorun bu değil'' dedi. ''Aslında istediğin ben değilim sanki. Bir şeyleri yakıp yıkmak, kırıp parçalamak istiyorsun. Neden bu kadar öfkelisin?'' ''Öfkeli falan değilim'' dedi Cahit kendisini toparlamaya çalışarak. ''Sadece bu kısacık tatilde sana gelecek yaşamımızın nasıl olacağı hakkında biraz fikir vermek istedim o kadar. Aslında korkan benim. Bunu anlamadın mı?'' Şaşkınca baktı Sevin. ''Sen mi korkuyorsun? Ama neden?'' ''Yanımda rahat değilsin. O kadar ölçülüsün ki sana hiçbir heyecan veremiyorum. Sanki bu evliliğe salt büyük anneyi kırmamak için katlanacakmışsın gibi bir halim var. Ben senin nişanlınım, unutma. Bu devirde bir genç kızın bu kadar tutucu olabileceğine inanmak çok güç.'' Sevin yüzünün kızarmasına engel olamadı. ''Özür dilerim Cahit.'' dedi. ''Sen tabii haklısın. Bazen ben bile kendi kendime kızıyorum. Hayır, duygusuz bir kız değilim ama bazı şeyler var ki elimi kolumu bağlıyor. Yapamıyorum, elimde değil. Diğerleri gibi olamıyorum. Belki de yaratılışımda var bir çekingenlik ya da aldığım terbiyenin etkisi.'' Cahit'in yüzünde küstah bir gülümseme belirdi. ''Babanı bilmiyorum ama ağabeyinin pek tutucu olduğu söylenemez, öyle değil mi?'' dedi. ''İçgüdülerine gem vurmamak gerektiğini öğretmedi mi sana?'' Sevin, gevşemeye yüz tutmuş olan sinirlerinin birden gerildiğini hissetti yeniden. ''Ağabeyimi lütfen karıştırma,'' dedi. ''Şimdi söz konusu olan yalnız ikimiziz ve çok açık bir şekilde görülüyor ki isteklerine karşı çıkılmasına hiçbir biçimde tahammülün yok. Hemen saldırganlaşıyorsun. Lütfen şimdi dönelim. Ben dersimi aldım.'' Cahit'in rengi sarardı. ''Lütfen,'' dedi. ''Lütfen beni yanlış anlama. Aptalca bir şey söylediğimin farkındayım. Bir an kendimi yitirdim. Bir insanın nişanlısı tarafından bu şekilde itilmesinin pek hoş bir şey olmadığını da lütfen sen kabul et. Sen benim nişanlımsın. Bir insanın nişanlısını öpmek istemesi yanlış mı yani sence?'' Bunu söylerken Cahit'in yüzünde ilk kez çocukça bir utangaçlık ifadesi belirmişti. Sevin sesini çıkarmadı. İstemediği halde yüreğinde bir garip çarpıntı. Vücudunda onu şaşırtan bir takım kıpırtılar, ürpermeler hissetmeye başlamıştı. Cahit bu anlık sessizliğin anlamını derhal ve doğru bir şekilde yorumlayarak bu kez daha yumuşak bir tavırla yaklaştı ve onu kendisine doğru çekti. Dudakları günlerden beri ilk olarak karşılıklı bir yakınlık duygusuyla birleşti ve giderek artan bir tutku ile iki genç vücut birbirine yaklaştı. Bu ateşli öpüşmenin ne kadar sürdüğünü ikisi de anlayacak durumda değillerdi. Ancak bir ara Sevin, büyük bir şaşkınlıkla mayosunun yarı yarıya sıyrılmış olduğunu, genç adamın tutkulu parmaklarının mayonun aralığından sokularak gövdesinin en mahrem derinliklerine doğru uzanmak istediğini fark etti. Büyük bir korkuyla çekti kendisini. ''Ne olur daha ileri gitmeyelim.'' dedi. ''Lütfen, bana izin verme. İleride kendimden utanacak bir şey olsun istemiyorum. Düğünümüzden sonra. Olur mu? Lütfen.'' İçini çekerek doğruldu yerinden Cahit. Büyük hanımın çatık kaşları sanki belirivermişti gözlerinin önünde. ''Sen bilirsin.'' dedi tarazlanmış bir sesle. ''Madem ki öyle istiyorsun.'' Denize girmeden döndüler. O akşam Cahit bir Japon bankacılar grubunun yöneticileriyle buluşmak zorunda olduğunu söyleyerek yemekten hemen sonra çıktı evde. Nükhet için beklenmedik bir mutluluktu Cahit'in bu gece ziyareti. Ankara'da nişan töreni sırasında gördüğü Sevin, onda bir bakıma Cahit'inkinden daha büyük bir düş kırıklığı yaratmıştı. Onun gençliğini, güzelliğini ve sevimliliğini gözünde daha önce o kadar büyütmüş ve bu yüzden geceler boyu öylesine gözyaşı dökmüş, bahtına lanetler yağdırmıştı ki, Büyük Ankara Oteli'nin ruhunda o soluk ve kişiliksiz genç kızla karşılaşınca bu kez de sevincinden ne yapacağını şaşırmıştı. Çok iyi tanıdığını sandığı Cahit, arada o cadaloz yengesi bile olsa bu mızmız kızla uzun süreli bir birlikteliği göze alamaz. En azından değil öyle bir yastıkta kocamayı, bir çocuğun doğması için gerekli olan süreyi bile o kızla geçirmeyi düşünemezdi. O gece dilediği an Cahit'i Sevin'in elinden alabileceğine kendini inandırmış ve bu inançla galiba biraz da şımarık davranmış, gereksiz yere büyük hanımın öfkesini üzerine çekmişti. Ne var ki Sevin İstanbul'a gezmeye geldikten sonra kendine olan güveni sarsılmaya başladı. Cahit'i artık şirkette bile göremiyordu. Bir iki kere telefonla evden aramış, hizmetçi her seferinde Cahit'le Sevin'in dışarıda olduklarını söylemişti. Kah Kilyos'ta, kah Galatasaray adasında, kah tenis kulübünde ya da Hilton'un havuzunda, her gece bir başka gazino ya da diskoda, üstelik bu arada dış işlemler müdürü Galip'in Almanya'daki girişimleri hakkında hayli can sıkıcı bilgiler de geçmişti eline. Cahit'in kendisine yardımcı atadığı o genç Bülent de bu konuda kaygılı olduğunu söylemişti bir gün ama buna Nükhet çok içerlemişti. Kaygılarının neden olduğunu Nükhet'e açıklamaktan kaçınmıştı. Elbette Nükhet Hanım'a büyük saygısı vardı. Ancak bu konuyu patronla konuşmayı yeğliyordu. Ne zaman mı? Tabii ilk fırsatta. Oysa patron o sırada nişanlısı Sevin Hanımefendi ile bir erken balayı yaşamaktaydı. İşte bütün bu kaygı verici gelişmeler yüzünden Nükhet'in neşesi hiç yerinde değildi ve o gece kapı çalındığında Cahit'in bir sürpriz yapabileceği hiç aklına gelmemiş, bir gün önce telefon ederek ertesi günkü Diyarbakır uçağıyla geleceğini haber vermiş olan İlhan'ın böyle mızıklar yapmaktan çok hoşlanırdı, gelmiş olabileceğini düşünmüştü. Hizmetçi kız yatak odasının kapısını aralayıp doğal olmasına çalıştığı bir sesle ''Cahit Bey geldiler efendim'' deyince aslında sevinçten çok artık beklenmedik sayması gereken bu gece ziyaretinin daha çok kötü bir haber vermek için yapılmış olabileceği geçmişti yıldırım gibi aklından. Yine de hemen fırlamadı yerinden. Biraz düşündü. Hizmetçiye Cahit'i salona almasını söyledikten sonra geceliğinin üstüne bir oda giysisi geçirdi. Aynada alelacele makyajını yeniledi, saçına bir iki tarak attıktan sonra boynuna, kulak memelerine, göğüslerin arasına, koltuk altlarına bir pamuğa damlattığı Cahit'in en sevdiği kokudan sürdü, odasından çıktı. Bu arada Cahit'in salonda tek başına sıkılmış olduğu asık suratından belli oluyordu. Ama Nükhet onu görür görmez iki tek attığı belliydi. Bu ziyaretin korkulacak bir yanı bulunmadığını, tam tersine kaygı döneminin atlatıldığı anlamına geldiğini hissetti ve içini Ankara'da nişan gecesinde olduğu gibi çocukça ve coşkulu bir sevinç dalgası kapladı. Artık içli dışlı oldukları için hizmetçi kızdan da çekinmeden bir sıçrayışta Cahit'in boynuna atıldı ve onu ateşli bir öpücük yağmuruna tuttu. Hizmetçi kız böyle durumlarla ilk kez karşılaşmıyordu. Hanımı böylesine kendinden geçtiği zaman yapması gereken en iyi şeyin bir istekleri olup olmadığını bile sormadan sessizce odasına çekilmek olduğunu biliyordu. Yine de hiçbir zaman merakını bütünüyle yenebilmiş değildi. Nitekim gece yarısından biraz sonra, belki de bu durumları düşünerek Nükhet'in odasına koydurduğu, televizyonda son programda bitince sessizce odasından çıktı. Tuhaf seslerin geldiği salona yönelerek çıkarken özellikle ve özenle aralık bıraktığı kapıdan içeriye bir göz attı. Arkası kapıya dönük duran koltuğun yanındaki sehpanın üstünde Cahit Bey, yeğlediği için evde bulundurulan burbon şişesiyle Nükhet'in pek sevdiği şere şişesi, izmaritle dolup taşmış sigara tablaları, boşalmış kuru yemiş ve çıtır meze tabakları ile yerden aydınlatmalı tek ışığın loşluğunda koltuğun kenarlarından taşan bir çift bacak çarptı gözlerine. Ağda yapmasına yardım ettiği için bu bacakların Nükhet'e ait olduğundan emindi ve duruşuna bakılırsa genç kadın koltuğun hemen önündeki pufla yastıklara sırt üstü uzanmış, bacaklarını koltuğun arkalığından sadece başının üst kısmı böylece görünen Cahit'in omuzlarına dayanmıştı. Bu bir çift bacağın sarılı gibi durmadan hareket edişinden Nükhet'in bir zevk krizi içinde olduğu düşünülebilirdi. Ama hizmetçi kız hanımının boğuk bir sesle söylediklerine bir türlü anlam veremedi. Nükhet gerçekten sevişmiyormuş da bir taklit yapıyormuş gibi inliyordu. Cahit, yapma sevgilim. Kendine hakim ol Cahit. Bana da izin verme sevgilim. Cahit Bey'in sesi ise tutkulu olmaktan çok sinirliydi. Yeter artık, yeter ama. Bırak bu saçmalıkları. Nükhet'in sesi inadına daha da alaycı çıkıyordu. Cahit, lütfen daha ileriye gitme. Yalvarırım. Susar mısın sen? Cahit, ileride kendine utanmak istemiyorum. Düğünümüze kadar bekle, ne olur. Hizmetçi kızın ağzı bir karış açık kaldı. Hanımefendinin ne demek istediğini anlamaya çalışıyordu ki, Cahit Bey sert bir hareketle kadını üzerinden iterek ayağa kalktı. Kapıya doğru yürüdü. Onu böyle çırılçıplak karşısında görünce genç hizmetçi bir an paniğe kapılarak geriye çekildi. Ama sonra kapının incecik aralığından fark edilmesinin olanaksız olduğunu düşünerek yeniden yaklaştı. Cahit hala homurdanıyordu. Çıldırtmak mı istiyorsun beni? Aman yarabbi, herkese alay konusu oldum. O sırada Nükhet de kalkmış uzandığı yerden, o da çırılçıplaktı ve yine birisini taklit ederek ve Cahit'in aksine gülmemek için kendisini zor tutarak yalvarıyormuş gibi, özür dilerim Cahit diyordu. Ailemin bana verdiği terbiyeden belki. Rahat olamıyorum işte sevişirken. Ne olur beni bağışla sevgilim. Bir yandan da sinema filmlerindeki esir kadınlar gibi yerde sürünerek Cahit'e yaklaşmış, ayak bileklerinden tutarak çekmeye çalışıyordu onu. Cahit ağzının içinden homurdanarak, sana da bir şey söylenmiyor dedi. Kadını elleriyle iterek kapıya doğru yürüdü. Nükhet hala işin alayında görünüyordu. Sevgilim, beni böyle öksüz bırakıp nereye gidiyorsun? Yoksa çıldırtmak mı istiyorsun? Sinirimi bozdun, bir duş yapacağım. Hizmetçi bu kez kendisini güçlükle attı mutfağa. Cahit adeta onu sürtünerek yanından geçti ve banyoya girdi. Nükhet de arkasından yine o esir pazarındaki çıplak esir kız oyununu sürdürerek koştu. sırtınızı savunmamamı ister misiniz efendim? Cahit suyu açmıştı bile. Çeneni tutmasını bilebilecek misin? Anladığım kadar başka çarem yok. Hizmetçi kız, seslerin bir an kesilmesi üzerine merakı daha da artarak ama çekine çekine banyo dairesine yaklaştı. Kapı açıktı ve Cahit'le Nüket sıkı sıkı birbirlerine sarılmışlar, büyük bir basınçla fışkıran duşun altında öpüşüyorlardı. Derken Cahit, genç kadını bileğinden tutarak küvetin dışına çıkardı, lavaboya doğru itti. Kadın, arkası Cahit'e dönük olarak hafifçe eğildi, lavabonun kenarlarına tutundu. Adam, parmaklarının üstünde yükselerek güçlükle girebildi kadına. Hizmetçi kız, bu görünüm karşısında bir an felç olmuş gibi kaldı olduğu yerde. Farkında olmadan yere çöktü. Yarı çömelmiş bir halde, bir eliyle kapının pervazına tutunurken, öbür eliyle ötekilerin hareketlerine uyarak kendisini okşamaya başladı. Tam gözlerini kapatmış, zevkten sarhoş bir halde kendinden geçmişti ki, sevişmelerinin sonuna gelmiş olan Cahit, kendisini Nüket'ten çekerek döndü ve kapının hemen dibinde yere çömelmiş olan kızı gördü. ''Ne yapıyorsun orada?'' dedi. Kanının beynine sıçradığını hissederek, ''Bizi mi dikizliyordun?'' Bu sorunun gülünçlüğünü hemen fark etti. Ama kız bunu anlayacak halde değildi. Gözlerini açmış, onu o halde karşısında görünce büyük bir korkuya kapılmış, aptalca bakıyordu Cahit'in yüzüne. Cahit, bu görünümün tuhaf bir biçimde kendisini yeniden uyardığını hissetti. Ağzı kurumuştu, yorgunluğu silinivermişti. Yüreği yeniden hızlı hızlı çarpmaya başladı. Eğildi, kızı kolundan tutarak ayağa kaldırdı, kendine çekti. ''Ayıp değil mi?'' dedi. ''Bu böyle yalnız başına olur mu?'' Donup kalmış olan kızın sesi çıkmıyordu. Hiçbir biçimde karşı koyamayacağı belliydi. Cahit, dudaklarını kızın dudaklarına yapıştırırken boşta kalan eliyle geceliğini sıyırmaya çabaladı. Tam o sırada içindeki titreşimler yenice durulmuş olan Nüket de doğrulmuş, dönmüştü kapıya doğru. Hemen anladı olup bitenleri. Önce gülecek gibi oldu. Sevgilisinin beceriksiz halini kısa bir süre seyretti. Sonra Cahit'i kavrayan şehvet dalgasının kendisini de sardığını hissetti ve karşı koymayı düşünemeyecek kadar sersemlemiş olan kıza yaklaşarak Cahit'i itti. Ve kızın geceliğini başından sıyırıp attı. ''Hadi'' dedi, ''bırak nazlanmayı da uzan şu halının üzerine.'' Kız uyuşturucu içmiş gibi büyük bir uysallıkla banyoyu döşeyen halının üzerine yüzü koyun uzandı. Aslında onunla kadın kadına birkaç kez seviştikleri için kızın bu yeni oyuna hayır demeyeceğini biliyordu Nüket. Ayrıca bu rastlantıya fazlasıyla sevinmişti. Büyük hanım yeğenine körpe bir kız bulmuştu, öyle mi? İşte şimdi o da sevgilisine körpe bir kız sunma fırsatını bulmuştu. ''Hadi'' dedi Cahit'e. ''Göster erkekliğini. Bak, benim kız da henüz 25'inde, körpecik bir taze.'' Cahit hemen uydu bu buyruğa. Ama neyse ki, ne olur ne olmaz, sonra başına bir iş çıkabilir diyerek, içine ters taraftan girmek istediği körpecik tazenin, daha önce birkaç kez Beyoğlu'ndaki sokak arası otellerde fuhuş yaparken basıldığını, muayenehane ve gözetim altında tutulmak üzere gönderildiği Zührevi Hastalıklar Hastanesi'nden Nüket'in emniyetteki etkili bir tanıdığının araya girmesi sayesinde kurtulmuş olduğunu bilmiyordu. Ama içi rahattı Nüket'in. Kız tertemizdi. Hiçbir hastalığı, hiçbir kötü alışkanlığı yoktu. Düzenli olarak doktora gönderiyordu. İyi para veriyordu. İyi davranıyor, iyi bakıyordu kıza. Kendi iyiliği ve geleceği de söz konusu olduğundan, ağzından sır çıkmayacağından emindi onun. Bütün bunlar aklından geçerken birden bütün hevesinin kaçtığını fark etti canı sıkılarak. Hemen ayaklarının dibinde Cahit'in maksadını anlamadığı için yanlışlık yaptığını sanarak doğru yönü gösteren hizmetçi kız hiç ummadığı bir onurla onurlandırıldığını düşünüyor olmalıydı. Cahit de bu onurun farkındaymış ve onu ne kadar aşağılarsa verdiği onur o kadar büyük olacakmış gibi, Nüket'e yapmaya hiçbir zaman kalkışamayacağı bir sertlikle yükleniyordu kıza. Midesinin bulandığını hissetti Nüket. Ne zamandır unutmuş olduğu bir utangaçlıkla uzandı. Askıdan bornozunu aldı. Yerlerde sürünerek sevişenlerin üzerinden atlayarak banyo dairesinden çıktı, odasına koştu. Bir yandan da bir sinir krizine tutulmuş gibi kısık bir sesle kesik kesik "İğrenç, bu iğrenç, köpeklerden ne farkımız var?" diye haykırıyordu. Yatağına uzandığında bütün vücudu titriyordu. Sonra başucundaki komedinde yarım şişe şeri olduğunu anımsayarak rahatladı. O zaman geldi kardeşi aklına. Artık neredeyse sabah olmuş sayılabileceğine göre gelişine pek fazla bir zaman kalmamıştı İlhan'ın. Zavallı idealist çocuk, bir bilseydi sevgili ablasının şu anda onun yerden yere çalmak istediği bir adamla en iğrenç bir biçimde sevişmekte olduğunu. Komedinin kapağını açtı, kurtuluş oradaydı.